Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es salatu ve's selamü aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri programımızda yine beraberiz muhterem dinleyenlerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlarken Peygamberimiz Aleyhisselam'ı daha yakından tanımak, yakına yakın almak, yakın olmak için onun yakınlarını ayrıca ve ekstra yakından tanımak ve dolayısıyla bunu kendi yakınlarımıza yansıtmak arzusuyla, amacıyla 49. akrabaları programıyla beraberiz yine. Yani Aleyhisselam'ın hayatından, sahabilerin hayatından, İslam'ın güzelliğinden güzel motifler paylaştık sizlerle şimdiye kadar 115 program boyunca. Bunca programlar arasında en uzun soluklu akrabalar kısmı oldu ki sürecek bu, öyle görünüyor. Bugün de Allah izin verirse 49. bölümüyle akrabalar kısmının Hazreti Abbas amcamıza devam ediyoruz efendim. Önceki bölümlerde zaman zaman hatırlatıyorum bu programı ilk defa dinleyenler için. Şunun bilinmesi gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam'ın akrabalarını anlatmaya, sizlerle paylaşmaya çalışırken her bölümde geriye doğru özet veremiyorum. Çünkü oldukça uzun sürecek bunlar. Özetle de zaman harcamak istemiyorum. Diğer programları Erkam Radyo'nun efendim internet sitesinden girip rahatlıkla görebilirsiniz tabi. Efendim hatırlayacaksınız, Abbas amca ile Resulullah Aleyhisselam'ın en son gördüğümüz bölümde çok güzel diyaloglarını görmüştük. Sevgili amcası hakkında hadisleri görmüştük. Efendim şimdi artık Medine-i Münevvere'deler ve biraz da Medine hayatından tekrar kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Efendim Abbas amca radıyallahu anha Medine-i Münevvere'de merkezde değil biraz taşra dediğimiz yerlerde de evi vardı. Veya şöyle söyleyeyim, çünkü biraz sonra yakındaki evden de bahsedeceğim. Abbas amca 4 evlilik yapmıştı. Dolayısıyla farklı evleri var idi. Resulullah Aleyhisselam hepsinde kendisini ziyarete gider, yanında kalır. Muhabbet ederlerdi. Abbas amcanın hanımları arasında özellikle ve hasreten hususi olarak genişçe görülmesi gereken Hazreti Ummul Fadıl Lübabetül Kubra var ki gerçekten İslam tarihinde çok önemli yeri olan bir hanımefendi sahabedir bu. Bu mübarek insan Resulullah Aleyhisselam'a ilk iman edenler arasındadır. İmanını açıklayanlar arasındadır. Cesurdur, yiğittir. Efendim çocuk eğitimi üzerine uzman diyeceğimiz, bugünkü dille uzman diyeceğimiz konumdadır. Güzel gençler yetiştirmiştir, güzel hanımlar yetiştirmiştir bu kadıncağız. Her fırsatta sürekli İslam'ın özelliğini, güzelliğini zaten yaşayarak göstermeye, ortaya koymaya çalıştığı gibi dilinin döndüğünce çevresine, etrafına anlatmaya da gayret göstermiştir. İşte sallallahu aleyhi ve sellem Abbas amcasını yanına gider, yanında kalır. Muhabbet ederlerdi, onu ziyaret ederdi. Abbas amcası da sık sık Aleyhisselam'ın yanına gelir, onu ziyaret eder, böyle muhabbetleri sürüp giderdi. İşte yine bir defasında Resulullah Aleyhisselam'ın yanına geliyor Abbas amca. Resulullah Aleyhisselam amcasının geldiğini görünce efendim ayağa kalkıyor. Dikkat edin. Yani genelde birine ayağa kalkmanın kalkış sebebi üzerinde durur İslam. Ve kalkmayı doğru bulmaz biliyorsunuz. Ancak anneye, babaya, hocaya, bazı manevi büyüklere ayağa kalkıldığına ilişkin rivayetler de var malum haliniz. Bunların bir tanesi de amcadır. Ve işte örneğimiz budur. Amcasının geldiğini görüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ayağa kalkıyor. Onu kucaklıyor. Hoş geldin diyor. Hal hatır soruyor. Etrafındakiler, onu görenler, amcasına karşı duyduğu bu dergin sevgiyi, saygıyı, muhabbeti, bu ilgiyi sanki biraz abartılı gibi gördüklerini Aleyhisselam hissedince dönüyor onlara. Bu benim amcamdır diyor. Bu benim amcamdır. Dileyen amcasıyla övünebilir buyuruyor. Dileyen amcasıyla övünebilir. Tabii bu kuru övünme değil. Yani amcasının güzel hasletlerini paylaşabilir anlamındadır. Aleyhisselam böyle bir izah getirmeden bu benim amcamdır, dileyen amcasıyla övünebilir buyurunca Hazreti Abbas, yani Abbas amca dayanamadı. Dedi ki ya Resulallah, bunlar benim için biraz fazla değil mi? Hani ben buna layık değilim. Tevazu etti amca. Aleyhisselam bakın ne buyuruyor. Neden fazla olsun ki? Ve ben neden söylemeyeyim ki? Sen benim amcamsın. Atalarımdan hayatta kalan tek kişisin. Kişinin amcası babası yerinedir. Evet. Kişinin amcası babası yerinedir. Aleyhisselam bu ifadeyi çok kullandı. Ben de sizlerle çok paylaştım bunu diye eski bölümlerimizde hatırlarsınız. Amcalarımızı sayacağız. Amcalarımıza hürmet göstereceğiz. Yaşı, ilmi, kültürü ne olursa olsun, amca olması vasfı nedeniyle en azından onlara bu saygıyı gösterecek ve Resulullah Aleyhisselam'ın bunu yaptığını da ifade edeceğiz. Efendim, Abbas amca İslam'ın yayılması noktasında, doğru anlaşılması noktasında sadece sözlü anlatımlarla yetinmiyor. Güzel ahlakıyla, güzel aile hayatıyla, çocuklarını güzel yetiştirmesiyle ve çevresine örnek olmasıyla sürekli yeni yöntemler de geliştiriyor burada. Yine bir gün Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna çıktı. Bu sefer bir makam, bir mevki, bir görev isteyecek. İlginçtir. Yani gerçekten yani insanı çok düşündürüyor bunlar. Aralarındaki bu konuşma efendim başka bir zaman dilimi içerisinde de karşılıklı yazıştılar. Abbas amca bir yazı gönderdi Aleyhisselam'a. O ona katibe yazıp cevap verdi. Böyle yazı da oldu aralarında. Aynı zamanda yüz yüze konuşma da oldu. Dedi ki Abbas amca, ya Resulallah, zekat toplama vazifesini bana da verebilir misin? Hani Tevbe suresinde ayet 60'ta amilun kelimesi geçer. Zekat toplayan memurlar. Bu vazifeyi istedi Aleyhisselam'dan. Zekat toplama vazifesini bana da verebilir misin? Resulullah Aleyhisselam ne diyor? İnsanların günahlarının yıkanması konusunda seni tahsildar yapamam ey amcam. Subhanallah. İnceliği görüyor muyuz? Sorumluluk isteyenmiş. Yok, veremem diyor sana bunu. Abbas amca, öyleyse beni imareye başkan yapar mısın? İmare. Yani bir taraftan bir takım şeylerin yapılması, yapıydı, şuydu, buydu. Bir de sosyal yapılanma, ahlaki yapılanma. Böyle bir görev istedi Aleyhisselam'dan. Zekat vazifesini vermeyince Aleyhisselam yine şöyle buyurdu. Kişinin kendi nefsini kurtarması, hesabını veremeyeceği imar eden daha hayırlıdır. Allahu Ekber. Kişinin kendi nefsini kurtarması, hesabını veremeyeceği imar eden daha hayırlıdır. Yani topluma ilişkin vazifelerde, görevlerde hepiniz biliyorsunuz ki çok ciddi sorumluluk almış oluyoruz böyle görevlerde üzerimize. Her ne iş yapıyorsak bunun hakkını vermek zorundayız. Hesabını vermek zordur çünkü. Hesabın böyle ağır olduğunu öğrenince Abbas amca, ya sen nasıl yeğensin be, bir görev bile vermiyorsun demiyor. Sen nasıl uygun görürsen öyle olsun ya Resulallah. Sen nasıl uygun görürsen öyle olsun ya Resulallah. Böyle resmi bir görevler almasa da özellikle imare dediğimiz, yani çok geniş bir kavram, bir bölüme, bir olaya, bir yapılanmaya sıkıştırmak istemiyorum bu kelimeyi. Yani bina yapımından tutun da insanın yapılanmasına kadar imare geniş bir kavram. İşte mesela mescitte giriş çıkışlarda, içeride ve dışarıda etrafındaki konuşmalarda, yani sesleri yükseltme, hangi ayakla girdi çıktı, üst baş temizliği, düzen, adab, ahlak, bütün bunlar da yine imareye giriyor. Abbas amca aynı zamanda gayri resmi böyle yanlışlar gördüğünde yanlış yapanları bozmadan, kırmadan ama yanlışlarını hoş görmeden, görmemezlikten gelmeden geçmiyor. Onları uygun bir dille efendim uyarıyor. Onlara düzemeleri noktasında gayretler sarf ediyor. Efendim Resulullah Aleyhisselam ile Medine dönemine ait ki zaten Mekke fethinden sonra çok fazla zaman yok, biliyorsunuz en fazla 3 sene görüyoruz. Abbas amca da Aleyhisselam'ın bu karşılıklı duaların bazı ziyaretlerin dışında çok fazla da rivayetimiz yoktur. Dolayısıyla biz de bu kısmı daha geniş tutamadık maalesef ama ileride oğullara ilişkin biraz daha bir şeyler söyleyeceğiz. Abbas amcanın Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı esnasında da çok ciddi şekilde bir vazife üstlendiğini görürüz. Sorumluluğu, mükellefiyeti yerine getirme noktasındaki hassasiyeti Abbas amcada çok ciddi şekilde görürüz efendim. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatının sonlarına doğru Abbas amca onun gerek hastalık döneminde ve gerekse vefat döneminde Aleyhisselam'ın yanından hiç ayrılmamıştı. Hep ona yoldaş, refik olmuştu. Onu yattığı yerden kaldırmak mı gerekiyor? Bir tarafa döndürmek mi gerekiyor? Bir şey mi gerekiyor? Aleyhisselam böyle uzun süreli ağır hasta olmadı. Yani kalkamayacak, dönemeyecek ama yer yer şiddetli hastalığından baygınlık geçirdiğini hepimiz biliyoruz. Benim konum Resulullah'ın hastalığı, vefatı değil. Onu söyleyeyim. Yani benim mevzum Abbas amca, akraba. Akraba yeğen ilişkisi ama Aleyhisselam'ın vefatı esnasında sergilemiş olduğu tavır cali bir dikkattir. Hazreti Ali ile beraber bilhassa Abbas amca Resulullah Aleyhisselam hep yanındadır. Hazreti Üsame keza oradadır. Abbas amcanın diğer çocuklara bilhassa Fadıl çok görürüz, oradadır. Efendim Resulullah'ın hastalığı esnasında hizmetler noktasında annelerimiz, Ayşe annemiz başta olmak üzere bütün sahabe-i kiram, Resulullah'ın sağ kolu konumunda olan Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, yani Hazreti Osman, Hazreti Ali Efendi, sahabi çok hizmete koşturuyor hepsi ama biz amca boyutunu görüyoruz. Abbas amcanın adeta hepsinin başında böyle geçercesine Resulullah Aleyhisselam'ın akraba çünkü ve vazifesidir, görevidir. Hem bize sorumluluğumuzu da anlatmış oluyor. Genellikle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın Peygamberimiz Aleyhisselam vefatının yaklaşması esnasında gelen ayeti kerimeleri, sure-i şerifeleri nasıl anladığı, yorumladığı, nasıl üzüldüğü, ne anlama geldiğini biliyoruz az çok. Atlanmasın, bu çok önemli bir şey. Resulullah'ın sevgili amcası Abbas amcanın da böyle bir yönünü görüyoruz. Aleyhisselam bu vefatına neden olan hastalığa tutulmadan önce Nasr suresi nazil oldu malum. Yani İzâ câe nasrullâhi vel feth suresi nazil oldu. Abbas amca bu sureyi dinledi. Bir daha dinledi. İzâ câe'yi dinledi. Ağlamaya başladı. Etrafındakiler Subhanallah dediler. Bu surede duygusal bir şey yok. Bir öfke yok. Bir tehdit yok. Bu adamcağız niye ağlıyor acaba? Abbas amca kendini tutamadı. Bu sure Resulullah Aleyhisselam'ın vefatının yaklaştığının habercisidir diyor. Hazreti Ebubekir de aynı cümleyi söylemişti. İkisi birbirinden habersiz. Bu sure Resulullah Aleyhisselam'ın vefatının yaklaştığının habercisidir diyor. Evet efendim, Resulullah Aleyhisselam'ın hastalığının şiddetinden dolayı zaman zaman baygınlık geçirdiğini söylemiştik az önce. Ve hemen eklemiştik, buna genişçe izah etmeyeceğiz, anlatmayacağız diye. Abbas amcayla oğullarının Resulullah'ın yanı başında nasıl hizmette bulunduğunu görüyoruz efendim. Hazreti Ebubekir ilk vahiyden bu yana hep yanındadır. Biliyorsunuz Resulullah'ın vefatı esnasında Allah'ın takdiri, bu kısım biraz iyice düşünülmesi gereken bir şey. Onca hizmetinde bulundular, yanında oldular amca, diğer yeğenler, diğerleri akrabalar, Hazreti Ebubekir vesaire. Ancak Resulullah Aleyhisselam son nefesini verdiği an yanında sadece, ama sadece Ayşe annemiz vardı efendim. Ayşe annemize sıra gelince orayı genişçe inşallah sizlerle paylaşmaya çalışacağım. O yüzden fazla girmiyorum. Zor bir konu. Yani şöyle zor bir konu var. Kaynaklarımızda yazılır, okunur, sohbet edilir, anlaşılır ama yani hiçbir Müslüman Resulullah'ın vefatına kıyamıyor efendim. Hatta burada size bir hatıra paylaşmak istiyorum. Çok oluyor yani yıllar önce öğretmenlik dönemimizde efendim öğrencilere ödevler verdiğim yıllarda hiç unutamayacağım bir cümle görmüştüm. İşte orta kısımda, orta ikilerde, üçlerde vermiştim. Resulullah Aleyhisselam'ın özet hayatını vermiştim. Bir delikanlı, erkek bir öğrenci çok özene özene, hepsi güzel yazmışlar da o çok özene özene yazmıştı. Fakat Resulullah'ın vefat kısmı yoktu ödevde. Yani şu tarihte doğdu, kısa kısa şunları yaptı, şu tarihte şurada vefat etti olacak ki tam hayat olmuş olsun. Ama ödeve özenmişti, güzel yazmıştı. Çağırdım çocuğu. Dedim, güzel yazmışsın, 100 puanlık bir ödev ama şu eksikten dolayı puan alamıyorsun. Niye arkasını tamamlamadın? O orta ikinin masum delikanlısı çocuğu yüzüme baktı. Dedi, hocam yazacaktım da elim varmadı. Niye? Resulullah'ın vefatını yazmaya elim varmadı. Yazamadım orayı. Bunlar da var efendim. Ben çok duygulanmıştım. Dedim, aferin, al sana 100 puan. O yüreğini almış onu. Doğumunu yazmış. Kısa hayat hikayesini yazmış. Sıra vefatına gelince Resulullah Aleyhisselam vefatını yazmaktan imtina etmiş efendim. Çekilmiş. Yıllar sonra bu verdiğim örnek Ordu ili Kumru Lisesi, Kumru Lisesi ve İmam Hatip'inde yaşamıştım bu örneği. Evet. Bu vesileyle oralara da selam göndermiş oluyoruz. Erkam Radyo mikrofonlarından efendim. Haklarını yememiş olalım. Ancak bir de Van'dan örnek verelim. Değil mi ya? Bu da haksızlık olur. Bir sınav görevi nedeniyle bir okulda, ilkokul binasında salon başkanı olarak görev yapıyorum bir yerde. Efendim işte sınav oluyor, gözcüler var işte, biraz genişçe bir sınıf salon. Dolaşıyorum şöyle. Hani ilkokullarımızda olur ya, işte bir duvardan boydan boya bir yazılarla, resimlerle bir şey anlatılır. Çağlar, tarih, şu tarihte şu oldu, şu tarihte buldu, şu çağ, bu çağ diye böyle var. Efendim 632 diye oraya da kırmızı bir şey gördüm. Yaklaştım, ne var burada diye. 632 tarihinde Hazreti Muhammed öldü yazılı. Yani basılı, matbu. Bu öldü kelimesini kırmızı kalemle, ama kurşun kalemin kırmızısıyla üzerine karlamışlar. Çocuk, herhalde ilkokul birin çocuğu olsa gerek. Çünkü sınıf ilkokul birlere şey, estağfurullah, bir ve ikilere göreydi. Çok çarpıcı bir şey gördüm orada da. Resulullah Aleyhisselam'ın, yani Hazreti Muhammed öldü cümlesine, 632 tarihi altındaki cümlede öldüğü karalamış çocuk. Demek öldü ağır geldi herhalde kelime. Vefat etti yazacak. Vefat etti. Öldü yerine. Vefat etti. Demek çocuk yazıyı da yeni öğreniyor ki fefat etti yazmış. Yani 632 tarihi altında Hazreti Muhammed öldü yazılı. Aleyhissalatü vesselam. Öldüğü çizmiş, karalamış. Fefat etti yazmış çocuk. Evet efendim. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatını bir çocuk bile öldüğü ağır buluyor. Vanlı çocuk. Ordu Kumurlu çocuk Resulullah'ın vefatını, kısmını yazamıyor. Yüreği kaldırmıyor. Biz hamdolsun böyle insanların efendim içinde bulunduğu toplumda yaşıyoruz. Yani bir yerlerde Resulullah Aleyhisselam'a nasipsizler hakaret etseler de, o onların yani cehaletini, onların kasti hareketlerini onu gösterir. Onların şahsiyetini, karakterini gösterir. Kimliklerini gösterir. Ama diğer tarafta bir okul öğrencisi ödev yapacak. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatının özetini verecek. Bu özet esnasında efendim Resulullah Aleyhisselam'ın vefat sahnesini yazamayacak. Kıyamadım diyecek çocuk. Bir diğer tarafta efendim öldü kelimesini çocuk çizecek, fefat etti yazacak. Vefatı kullanamayacak. Resulullah Aleyhisselam'a böyle muhabbet var elhamdülillah. Bu muhabbetten kaynaklanan güzellik, işte Aleyhisselam vefatı esnasında hangi eseri okursak, dinlersek hüzünleniriz. Değil mi efendim? Resulullah'ın kaybı ciddi bir kıyamettir yani. Çok korkunç bir şeydir. Hazreti Enes radıyallahu anh diyor ki Aleyhisselam diyor Medine'ye hicretle beraber gelince diyor Medine nasıl diyor yerinden oynamışsa, sevincinden yerinden oynamışsa, vefatı esnasında Medine öyle bir sarsıldı, yerinden oynadı hüzünden, kederden diyor. Aleyhisselam Medine'ye geldiğinde Hazreti Enes 10 yaşındaydı. 10 sene geçti, 20 yaşında bir delikanlı artık de bize olayı anlatıyor. İşte efendim Aleyhisselam vefatı böyle acı, böyle sıkıntılı bir yani sıkıntıdan maksadım şu, anlatamıyoruz, zorlanıyoruz, kıyamıyoruz ama bir vakıadır. Allah'a kavuşmak için ölüm kapısından geçmek gerekiyor. Resulullah Aleyhisselam da Refik-i Ahla buyurdu ve o kavuşma gerçekleşti. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından sonra Abbas amca oğlu Fadl ile beraber, Fadl, bize bu Fazıl diye geçiyor biliyorsunuz. Resulullah'ın yıkanması, kefenlenmesi, defnedilmesi işlerinde efendim hem o işi yaptı, hem katılmak isteyenlere bu konuda yardımcı oldu, önlerini açtı, organizeyi yaptı. Aynı zamanda Resulullah'a ve onun amcasına saygılarından dolayı sahabe-i kiramda bir şey, elini bir şey uzattıklarında vefattan sonraki defin esnasında Abbas amcaya bakarlardı. Onun onayını almadan bir iş yapmazlardı efendim. Hatta vefat etti, yıkandı, kefenlendi, cenaze namazına sıra geldi. Tabi herkes ağlıyor, kolay değil. İlk cenaze namazını da Aleyhisselam'ın bildiğiniz gibi Abbas amca kıldı efendim. Evet, Resulullah Aleyhisselam bu amcaya çok düşkündü. Çok düşkündü. O da yeğenine düşkündü. Biz inşallah biraz daha bu definden sonrakini de anlatmaya çalışalım. Ancak kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Lütfen bizden ayrılmayın efendim. Evet efendim, Erkam Radyo'da yine beraberiz. Gül Sohbetleri programında Resulullah Aleyhisselam'ın akrabalarını ve Hazreti Abbas amcayı görmeye devam ediyoruz. Kısa bir ara verdik. Hatırlayacaksınız hemen. Aleyhisselam vefat etmişti. Cenaze namazı kılındı. Efendim sıra defin kısmına geldi. Şimdi Medine adetlerine ve Mekke adetlerine göre mezar kazmada bir ufak farklılık vardı. Medinelilerden efendim mezarı kazan Ebu Talha, yani mezarcı değil de işte o kazmak istedi Aleyhisselam'ın mezarını. Mekke olarak da Ebu Bedir bin Cerrah kazmak istedi efendim. Ancak şöyle bir hassas durum. Bakınız, o kadar sahabe hassas ki amca, bilhassa Abbas amca. Şimdi Ebu Ubeyde radıyallahu an Mekke halkının adetlerine göre mezar kazarken, Ebu Talha radıyallahu an da Medine halkının mezarlarına, adetlerine göre mezar kazardı. Ve dolayısıyla Medine halkının mezarlarını kazar biri Mekke halkının, mezarın birinde lahit şeklinde yapılırdı. Şimdi nasıl olacak Resulullah'ın mezarı? İkisi de çünkü caizdir. Nasıl olsun diye Abbas amcaya baktı herkes. İki sahabe de Resulullah'ın çok sevdiği, onlar da Resulullah Aleyhisselam için ağlayıp sızlıyorlar. Fakat yani işte bir hizmet yapmak istiyorlar. Abbas amca arada kaldı. Şimdi ikisi çağrıldı. Mezarı kazılacak. Arada kaldı. Abbas amca ya Rabbi dedi. Ya Rabbi, Resulünün hakkında hayırlısını ver. Ya Rabbi, hangisini hayırlı takdir ettinse biz senin takdirine rıza, razıyız diye dua etti. Ya Rabbi dedi, çağırdılar. Biz atlamayalım buraya. İkisini çağırmışlar. Henüz ikisi de gelmemiş daha. Yani yoldalar demek ki. Efendim, ya Rabbi dedi, Resulullah Aleyhisselam hakkında hangisi daha hayırlı olursa bize onu nasip et dedi. Ve böylece Ebu Talha Ebu Ubeyde'den önce gelince Resulullah Aleyhisselam'ın mezarını kazma görevi ona verildi. O da mezarı kazdı ve altında lahit yaptı. Bu lahitten dolayı bugün halen Mekke'de, Medine'de böyle kazılır artık. Bizi de biliyorsunuz, mezar düzgünce kazıldıktan sonra böyle bir tarafı öyle koyacak şekilde içe doğru hafiften eşilir. Buna lahit denir. İşte Aleyhisselam mezarı o şekilde kazıldı efendim. Yani o kadar, şimdi lahit olması da çok önemli değil. Olmaması önemli değil. Mezar düzgünlüğü yeterlidir. Ama burada bir hassas noktayı görüyoruz. O yüzden ben burayı bu kadar açmak istedim. Yani mezar kazılacak. Haber gönderildi. İki kişi geliyorlar. Yani onlar bu işi yapacaklar. Biz yaparız demişlerdi. İkisi de ayrı ayrı yerde oturuyor. Onlara haber gönderildi. Onlar gelecekler. Abbas amca bir an durdu. Ya şimdi hangisine kazıtsak acaba? Hangisine kazıtsak diye. Yani istedi ki her şey Allah'ın, Resulünün efendim şanına layık olsun. Mezarda bir problem yok. Öyle anlaşılmasın. Ama bir taraftan da sahabe-i kiram da bir tercih yapamadılar. Çünkü hem Ebu Talha hem Ebu Ubeyde Resulullah'ın en sevdikleri mübarek zatlar. Bu durumda bile Resulullah Aleyhisselam olan muhabbetleri Hazreti Abbas amcaya yansıyor ve herkes ona bakıyor. O da ya Rabbi diyor, hangisi hayırlısı ise onu bize gönder diye. Ebu Talha Ebu Ubeyde'den önce gelince mezarı o kazıyor efendim. Böylece Resulullah'ın mezarı, yani tabii ki bir kişi değil. Yani o, yani onun kazdığı şeklinde kazılıyor bu. Öyle söylemiş olalım. Abbas amca oğulları Fadıl ve Kusem ile beraber Resulullah Aleyhisselam'ın kabrine indi. efendim. Resulullah Aleyhisselam'ın indirilmesine yardımcı oldu. Hazreti Ali de orada yardımcı oldu. Efendim. Sonra çıktılar bunlar birer birer. Kusem biraz lahitte uğraştı bir iki. Kusem radıyallahu anh. Bu güzel de bir isim mübarek. Kusem. Abbas amcanın oğludur bu. Biraz oyalandı. Lahitte Aleyhisselam'ın konduğu güzel yerleştirildi. O orada diğer ikisi çıktılar. Kusem biraz yavaş hareket etti ve Resulullah'ın mübarek kefenli haline dokundu. Efendim baktı, ağladı. Sonra elini uzattı, beni çıkarın diye çıkardılar. Bazı böyle özel sualler, sorularla bazı yarışmalar yapıldığında Resulullah Aleyhisselam'a en son dokunan, onun yanından en son ayrılan kişi kimdir diye sorulur efendim. İşte Abbas amcanın oğlu Kusem. Mübarek çok ağladı yalnız, çok. Genç bir sahabeydi bu. Biraz sonra kısa bilgi vereceğim onun hakkında inşallah, zamanımız yeterse yetmese haftaya inşallah bilgi vereceğim Kusem hakkında. Efendimiz Aleyhisselam'a karşı çok derin bir muhabbeti var, sevgisi var. Hepsinde olduğu gibi. Ama biraz hani bugünkü Türkçe ile uyanık mı diyeyim, ne diyeyim bilemiyorum. Yani Aleyhisselam güzelce indiriliyor, yerleştiriliyor. Artık mezardan çıkılması lazım. Yani mahsustan orada oyalanıyor, diğerleri çıksınlar, en son çıkacak. Öyle oluyor. Resulullah Aleyhisselam'a kefen üzerinden en son dokunan, onun yanından en son ayrılan da Hazreti Kusem olmuş oluyor. Allahu Ekber. Resulullah Aleyhisselam hayatı içerisinde genellikle efendim anlatılırken, yazılırken hepinizce malumdur. Mekke dönemi dendiğinde sabır dönemi, çile dönemi, yani çok zor bir dönem. Medine dönemi deyince savaşlar başlar, devletin kuruluşu vesaire. Dolayısıyla sosyal hayata fazla girilemez efendim. Gerçekten Aleyhisselam'ın sosyal yönünü anlatan siyerlere çok ihtiyacımız var. Ve özellikle Erkam çevresinde bu konuda eli kalem tutan çok kıymetli hocalarımız, büyüklerimiz var. Ben buradan isim vermek istemiyorum. Hangi birini vereyim daha doğrusu? Bu muhterem hocalarımız, büyüklerimiz, kardeşlerimiz Resulullah Aleyhisselam'ın o güzel hayatından tamamını değil de işte belli sosyal yönlerini böyle güzel yazsalar, anlatsalar ne kadar güzel olacak. Zaman zaman vakit buldukça hem Erkam Radyo'dan dinliyoruz, hem o kıymetli hocalarımızın sohbetlerine şahit oluyoruz, çeşitli televizyonda da bazen görüyoruz. O kadar güzel anlatıyorlar ki Aleyhisselam'ı, kıpta ediyoruz doğrusu. O yüzden Resulullah'ın hayatının sosyal yönünün anlatılması lazım. Şimdi aile hayatı hakkında da bayağı eserler var. Ama aile hayatında da ben inşallah hanımlar kısmına gelince bunu sizlerle uzun uzun paylaşmayı düşünüyorum. Başarabildiğim ölçüde. Hep böyle Aleyhisselam işte hanımlara iyi davranırdı. Onları üzmezdi, onları kırmazdı. Doğrudur, hepsi doğrudur. Hepsi doğru efendim. Öyledir. Amenna. Ancak o hanımlar, o onurlu annelerimiz, o sevgili annelerimiz Resulullah Aleyhisselam'a karşı ne kadar nazik davranırlardı. Ona karşı ne kadar hassas dururlardı. Biraz da bunun işlenmesi lazım. Bu biraz az işleniyor sanki. Annelerimizi görürken, hanımlarımızı görürken, Aleyhisselam hanımlarını görürken inşallah bir ile hadisesi var. Meşhurdur ile hadisesi. Orada bir aile saadeti için gerekli olan bazı hassas dengeleri koruma noktasında güzel bir duruşta göreceğiz. Yani bunu şundan dolayı söyledim. Resulullah Aleyhisselam elbette ki, yani Medine için söyleyeyim, bir devlet başkanıdır, bir komutandır, bir liderdir. Amenna. Çok ciddi şekilde efendim görevler icra etmiştir. Amenna. Ama sonuçta bir insan. Resulullah Aleyhisselam bir örnek. Dolayısıyla hayatının her yönü inceden inceye onca asırdır yazılıyor. Hala çok fazla eksiklerimiz var efendim. Öyle bir hazinemiz ki aleyhisselam bizim. Öyle bir hazinemiz ki her asırda binlerce kitap yazılsa subhanallah yine eksik, yine eksik. Subhanallah. Bakınız efendim, güzel resim çekebilirsiniz. Güzel sözler söyleyebilirsiniz. Güzel tarif edebilirsiniz. Diyelim bir gül düşünün, gülü. Ama gülü yaratamazsınız siz. Dolayısıyla onu yaratan yaratıyor gülü. Şimdi biz de onu anlatıyoruz. Bildiğiniz çiçek işte, ondan bahsediyorum, gül. Şimdi bu aleyhisselam, yani bu ot çiçek değil. Bir çiçeği bile efendim şu açıdan, bu açıdan anlatırız. O gül yüzlü, gül kokulu aleyhisselam her açıdan böyle inşallah anlatılmalı. Anlatılıyor efendim, yazılıyor efendim. Çok güzel şeyler dinliyoruz, görüyoruz. Tabii haddi aşan bazı sözler de maalesef arada öyle gidiyor işte. Belki yazanın, konuşanın belki bir kastı yoktur, bilemem ama bazı zamanlarda da işte akademik olsun diye, biraz ciddi olalım diye, duygusal olmayalım diye aleyhisselamı herhangi bir vatandaş gibi anlatan bazı insanlar, nasipsizler de çıkıyor maalesef. Bakınız, iki çocuk örneği verdim. Bir Ordu Kumur'dan, bir de Van'dan. Ve Resulullah'ın vefatı noktasında iki tane çocuğun bunu kaldıramadığını söyledim. Şimdi bu bilinen bir şey. Ve hepiniz Resulullah'a ait kitabı okuduğunuz zaman işte hep şey sevine sevine okuruz sonuna geliriz. Resulullah vefatına sıra geldi mi hüzünleniyoruz değil mi efendim? Tabi adeta her okuyuşta aleyhisselam yeniden sanki vefat etmiş gibi oluyor. İşte aleyhisselam vefat etti ve ben şimdi bu sohbet serisinde şu anda akrabalar kısmını ve Hazreti Abbas amcayı anlatmaya çalıştığım için vefatı esnasında sadece Abbas amca boyutuyla götürdüm. Elbette ki bu kadar değildir. Ha, bir şey daha söyleyeyim. Abbas amca da bu şekilde değildir belki. Ben anlayabildiğimi size anlatmaya çalışıyorum. Kavrayabildiğimi. Ben kim? Abbas amcayı kavramak kim? Bu kadar ancak anlayabildik. Siz bizi bağışlayın inşallah. Umarım siz daha güzelini, daha iyisini anlar, kavrar. Daha genişçe, daha muhterem büyük hocalarımızdan dinlersiniz bu alanda. Sizler de okursunuz efendim. Allah-u Teala Abbas amcanın da Resulullah'ın da şefaatini efendim hak edecek ameller işlemeye cümlemize nasip eylesin diyelim. Evet efendim. Abbas amcamız Hazreti Ebubekir döneminde, Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Ali döneminde, Hazreti Osman döneminde hep baş danışmandı. Halifelerin baş danışmanıydı. Onunla çokça istişare ederlerdi. Efendim sözlerine değer verirlerdi. Ancak hiç kimsede adam kayırma yoktu. Yapılan bir yanlış varsa o da söylenirdi. Böyle güzel bir hayat yaşadılar. Hazreti Ebubekir Efendimizle beraber Abbas amcanın öyle çok geniş bir hatıralarını ya ben bulamadım ya kayıtlarda yok. Ancak Hazreti Ömer'le ilgili sohbete sığdırabileceğim, yani sohbet saatine sığdırabileceğim çok çarpıcı bir örneği sizlerle paylaşmak istiyorum efendim. Bu her okuyuşumda, her yazışımda bu sahneyi böyle sizler gibi kıymetli dinleyenlerimle ya da canlı olarak seyircilerle işte böyle paylaştığımda, televizyon ortamı, konferans ortamı, seminer ortamı, okul sınıf ortamı, vaaz ortamı, panel ortamı, her neyse mesajı paylaştığımda bu sahneyi böyle yerine mutlu ola ola işlerim efendim. Peki olay nedir? Şimdi efendim, İslam tarihinde olayları önce bütün görmek gerekiyor. Ondan sonra ayrıntıya inmek gerekiyor. Şimdi az önce Abbas amcanın evinin uzakta olduğunu söylemiştim. Şimdi yakında olduğunu söyleyeceğim. Biraz sonra oğluna sıra gelince, Abdullah'a sıra gelince efendim onun Hazreti Peygamber aleyhisselam ile çok çarpıcı, çok tatlı hatırası da var. Onu da inşallah sanıyorum önümüzdeki haftalardan da sıra gelir. Onu paylaşma esnasında amcanın evinin uzakta olduğunu görürüz. Ama şu anda demek ki amcamızın efendim 4 evlilik yaptığı, bunu söylemiştim. Farklı yerlerde 3 tane evini biliyoruz Abbas amcanın. Ama sanıyorum 4. evde vardır. İşte bunlardan biri de mescide yakın bir yerde bir ev efendim. Oradan çarpıcı bir örnek inşallah sizlerle paylaşayım. Abbas amcanın evinin balkonundan uzanan bir mizabı vardı. Mizabı yani oluk. Balkonlarımız olur ya, bugün borular oluyor hani. Böyle bir mizap, bir oluğu vardı. Bu oluğun suyu Mescid-i Nebi'nin efendim giderken kenarına, o boşluğa dökülürdü. Burayı biraz açacağım efendim. İzin verin bana. Biraz da sabredelim inşallah. Onun o oluğu kime ait olduğunu, kimin yaptığını bir anda bilemeyen Hazreti Ömer, halifeliği zamanında yalnız, bir gün oradan geçerken o oluktan suyun aktığını ve bu atık suyun insanlara zarar vereceğini, kirliliğe sebebiyet vereceğini düşünerek uzanıyor, oluğu takılı olduğu yerden çıkarıyor, balkonda takılı yerden bir kenara atıyor. Sonra da efendim işlerine görüşmek için meclisine gidiyor. Bu olaydan daha sonra haberdar olan Abbas amca, Halife Hazreti Ömer'in hemen meclisine gidiyor. İçeri girmesi için izin istiyor. Oradaki vazifeli memur, ya emirel müminin diyor. Ey müminlerin emiri, Resulullah Aleyhisselam'ın sevgili amcası Hazreti Abbas radıyallahu anh bir konuyu görüşmek için huzurunuza girmek istiyor. Hazreti Ömer oturmuş bir şeyler görüşüyor o anda. Hemen yerinden kalkıyor. Resulullah aleyhisselamın amcası geldiğinde sakın bekletmeyin dememiş miydim size? Halife efendim bu. Resulullah aleyhisselamın amcası geldiğinde sakın bekletmeyin dememiş miydim size? Hemen alın içeri buyursun diyor. Ve Abbas amca ayakta bekliyor. Abbas amca meclise giriyor. Selam veriyor. Hazreti Ömer onu karşılıyor. Selamını alıyor. Yanına oturtuyor. Resulullah aleyhisselamın sevgili amcası hoş geldiniz diyor. Abbas amca da hoş bulduk ya emirel müminin. Önemli bir şey görüşmek için geldim. Müsaitseniz eğer bir şey söylemek, bir küçük yanlışı düzeltmek istiyorum. Hazreti Ömer subhanallah onun bu teklifi karşısında, o ne demek? Sizin buraya kadar yorulmanıza gönlüm razı olmaz benim. Haber verseydiniz ben size gelirdim diyor. Hayır diyor Abbas amca. Emir gelmez. Bilakis emire gidilir. Yani idareci. Gidilir. Ama Resulullah'ın amcası da efendim bunu söyleyince Hazreti Ömer'e, o ne diyor? Hayır. Resulullah aleyhisselamın amcası gelmez. Bilakis onun ayağına gidilir. Şu güzelliği efendim görüyor musunuz? Şu güzelliği. Herkes biliyor ki sen Resulullah Aleyhisselam'ın akrabalarına karşı çok naziksin diyor Abbas amca. O da diyor ki herkes bilsin ki ben Resulullah Aleyhisselam'ı sevdiğim gibi onun akrabalarını da çok severim. Ben de buna dayanarak ve buna güvenerek geldim ey müminlerin emiri. İsteyin her neyse derhal yerine getirilecektir ey Resulullah Aleyhisselam'ın amcası. Bizim evden artık suyun aktığı bir oluk vardı. Evet. Onu çekip koparmışsın, atmışsın. Evet, gelip geçene zarar verir diye düşündüm, çekip attım. Ey müminlerin emiri! O oğlu oraya kimin taktığını biliyor musun? Kim taktı ki? Resulullah Aleyhisselam bizzat kendi eliyle yapıp o oğluyu oraya yerleştirdi. Hazreti Ömer titredi. Allahu Ekber, sen ne diyorsun ey Resulullah'ın amcası? Onu oraya Resulullah Aleyhisselam yerleştirmiş diyorum ey müminlerin emiri. Allahu Ekber. Ben şimdi Resulullah Aleyhisselam'ın bizzat mübarek elleriyle yapıp oraya yerleştirdiği oğlu mı çekip koparıp attım yani? Maalesef öyle olmuş ey emir. Ama görüyorum ki onu oraya yerleştirenin Resulullah Aleyhisselam olduğunu bilmiyorsun. Bilseydim hiç böyle bir şey yapar mıydım ey Resulullah'ın amcası? Hayır ey müminlerin emiri. Bilseydin sen bunu yapmazdın. Hiç vakit geçirmeden hemen gidelim ey Resulullah'ın amcası. Nereye ey emir? Sizin eve. Şeref verirsin ey emir. Şeref verirsin. Biz Resulullah Aleyhisselam'ın amcasına şeref vermek için değil, bilakis şereflenmek için gideriz. Hiç bunların izahına efendim ihtiyaç var mı? Bu güzel sözlerin. Ya. Şimdi ben bu konuyu çalışıp siz kıymetli dinleyenlerimle Erkam Radyo mikrofonlarından seslenirken, yani ben şimdi Resulullah Aleyhisselam'a, amcasını, Hazreti Ömer şu anda halife sahnesini görüyoruz. Yani bunları mı şereflendiriyoruz yani? Hayır efendim. Biz bu güzelliği paylaşarak bunlarla şerefleniyoruz. Şu güzellikle efendim sesimize, solumuza bile etkiliyor. Çok tatlı bir adap görüyoruz. Şöyle olmalı, böyle olmalı değil. Öyle olduklarını görüyoruz efendim. Onların bu güzel konuşmalarından sonra birkaç kişi daha onlara ekleniyor, eşlik ediyor. Hep beraber Abbas amcanın evine gidiyorlar efendim. Hazreti Ömer radıyallahu anh hemen o bir kenara attığı oğluğu buluyor, alıyor, getiriyor. Efendim Abbas amcanın eline uzatıyor. O da onu alıyor. Sonra koca halife Hazreti Ömer eğiliyor. Ey Resulullah'ın sevgili amcası, bu oğluğu al, Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek elleriyle nereye nasıl yerleştirmişse sen de onu öylece yerleştir. İyi de diyor, sen niye öyle eğiliyorsun ki ey müminlerin emiri? Allah'a yemin olsun ki sen benim sırtımı merdiven olarak kullanıp o oğlu yerine koyacaksın. Subhanallah ey emir, ben senin sırtına çıkamam. Resulullah Aleyhisselam'ın bu oğlu oraya yerleştirdiği gibi yerleştireceksin. Ben senin sırtına çıkamam. Ne kadar Abbas amca itiraz ettiyse de Hazreti Ömer baktı ki olacak gibi değil. Halife sıfatıyla sana emrediyorum demek durumunda kaldı. Abbas amca merdiven var yani merdiven yok diye değil efendim. Burada bir inceliği görüyoruz yani. Koca halife eğildi. Abbas amca sırtına çıktı ve oğlu yerine taktı. Oradaki herkes ağlaştı bu sahneye. Allah seni başımızdan eksiltmesin, ayırmasın. Ey müminlerin emiri diye orada ağlaştı oradaki insanlar. O da gözyaşlarıyla beraber Allah Teala bizi Resulullah Aleyhisselam'ın yolundan ayırmasın dedi. Allah Teala bizi Resulullah Aleyhisselam'ın yolundan ayırmasın. Efendim güzel bir yerdeyiz, muhabbetli bir yerdeyiz ama ben saate bakınca bugünkü süremin dolduğunu görüyorum. Bu bir radyo programı. Her şey saatte olması gerekiyor. Böyle tatlı bir yerde kesmek istemezdim. Ayrılmak istemezdim ama inşallah haftaya kaldığımız yerden devam etmek arzusuyla dileğiyle, niyazıyla efendim hepinizi Resulullah Aleyhisselam'ın, onun akrabalarının, o büyük sahabe-i kiramın efendim şefaatini hak edecek güzel ameller işlemeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin diyor. Tekrar tekrar bu güzel mikrofonlardan hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.